Ayrım 43.
Sayfa 443. Rinda bir köşeye silmiş, gözlerini bir noktaya dikmişti. Kapı tokmağının dönüp dışarıdan sevinçli bir haber gelmesini bekliyordu. Saatlerden beri çığlık çığlığa inleyen Ayhan Hanım'ın bir an önce kurtulması için bildiği bütün dualar dudaklarındaydı. Ayhan Hanım erken doğumun ağrılarına tahammül etmek için elinden geleni yapıyor ama bir türlü doğum gerçekleşmiyordu. Normal doğuma henüz bir aylık süre varken başlayan sancılar Ayhan Hanım'ı telaşa vermişti. Gerçi Adnan Bey her zaman annenin ve çocuğunun sıhhatinden emin olmak istemiş ve hamileliği hakkında sık sık bilgi almıştı. Ama erken doğum hiç de hatırda olmayan ihtimal olarak gerçekleşmişti. Çocuğun doğumu gerçekten zordu, ters gelmişti. Kasıklarına batan sancı hızla vücudunu sarmış ve hiç beklemediği anda bütün gücünü elinden almıştı. Bir çığlık daha yükseltti. Rinda! Kürt kızı Alesta bekliyordu, hemen koştu. Odanın karanlığında Ayhan Hanım'ın yataktan kalkmaya çalışan silüetini gördü. Işıkları yakınca silüet hemen şekil değiştirmiş, bütün ıstırapları göğüslemeye hazır güçlü bir kadının heykeline dönüşmüştü. Rinda korktu. Ayhan Hanım'ın gözlerinde endişe vardı ve sesi çaresiz kalmış gibi mahzundu. Erken geliyor. Maçka Caddesi'ne giden yollar kesilmişti. Ralli apartmanı adeta gözaltına alınmış, caddeye giren çıkanlar gizlice izlenmişti. Teşvikiye Camii yatsıya hazırlanıyordu. Sağanak yağmurun altında avluya gelenler caddenin böylesine kontrol altına alınmış olmasına şaşırmışlardı. İri çınarların yaprakları yağmurun şiddetiyle avluya düşmüş, hemen her ağacın dibinde turuncu yapraklar birikmişti. Avluyu aydınlatan sokak lambası bu gece sönüktü. Fevziye Mektebi'nin çocukları akşam etüdünden çıkmış, şenlikli şarkılarla yatakhanelerine doğru koşuyorlardı. Ralli apartmanın ışıkları örgündü. Perdeler kalın ve kapalıydı. Bir kızıl perde sessizce açıldı ve davetkar bir ışık belirdi. Bu ışığın silüetinde meraklı ve sabırsız gözlerle caddeyi seyreden güzellik göründü. Onun da bakışlarında heyecanı ve ürkek sabırsızlık vardı. Usulca çekildi. Yeniden perdelerin gölgesine sığındı. Gölgelerdeki sır sahibini arayan kadındı. Uzun boyluydu. Hatlarında insanı hayran bırakan sıcak bir davet vardı. Yüzünde ahenkli süzülüşün çizgileri bütünleşmişti. Nazlı ve kararlı bir bekleyişle bu akşamın hatırını sayacak ama sahip olduğu bütün güzellikleri sergilemeyecekti. Öğleye doğru telefonu çalmış ve beklediği müjde verilmişti. Sahibini arayan kadın telefondaki aşina sesi tanıdı. "Teşekkür ederim Rıfat Bey. Tam zamanında aradınız. Ben de çıkmak üzereydim." Sonra derin nefes alıp romanlarındaki üslupla cevap verdi. Sesine mecalsiz bırakılmış kadın gururunun arzularını kattı. "Beyefendiye hasretimi ve saadetimi lütfen arz ediniz." Rıfat Bey, başvekilin ani bir kararla İstanbul'a gelmekte olduğunu Suzan Hanım'a bildirmiş, hatta vefalı bir arkadaş hukuku içinde sinirli sevgilinin teskine ihtiyacı olduğunu da açıkça söylemişti. Suzan Hanım mutluluk içinde telefonu kapattı. Çalışma odasına doğru yürüdü. Koridor aynasının karşısında durdu. Kendini seyretti. Bu seyir yazmakta olduğu son romanın kahramanı Sanera'ya ne kadar benziyordu. Suzan Hanım küçük bir kadın lezzeti daha tatmak istedi. Anlaşıldı. Başvekil Yahya Kemal'i yeniden okumuş. Bu kere Mehlika Sultan'a aşık bir genç gibi geliyor. Suzan Hanım'ın ruh derinlikleri aynaya akseden suretin hatlarında gizlenmişti. Birbirlerine güldüler. Bu tebessümden bir ilham ışığı doğdu. Suzan Hanım üstü yeşil meşinle örtülü maun masaya oturdu ve bu ilhamın romana verdiği mana veren hatırşınas tasvirlerini yazmaya başladı. Kelimelerde hasret ve saadet terkibi vardı. Gece yarısı. Ay ışığı Razminar'ın evine çıkan geniş mermer basamakları donuk bir ılıklıkla kaplıyor. Büyük giriş kapısının kanadı açık. İçeride tavana asılı mor ışıklı bir fener, duvarda kaplan postları. Karşımda kızıl bir perde. Kızıl perdeyi aralıyorum. Köşelerden birinde yanan kandille aydınlanmış geniş bir yatak odası. Odanın ortasında muhteşem bir taht gibi yükselen kızıl ipeklerle kaplı büyük bir yatak. Yaldızlı sütunlarla tavana bağlanmış yatakta atlas yastıklara dayanmış Razminar duruyor. Üstünde beyaz ipek bir pijama var. Yarısına kadar içtiği içkisini yatağın yanındaki sedef masaya bırakarak kalkıyor. Gözünde aynı bakış, dudağında aynı tebessüm. ölçülü vücuduyla tezat yapan kalın elini uzattı. "Nihayet geldin Sanera," diyor. İçimi ürperten bir ses. Kartal bakışlı gözleriyle ruhuma en derin hücresine kadar tarıyor. Birbirimize dalmış duruyoruz. Hangimizin daha evvel konuşacağını, ne konuşacağını düşünüyormuşuz gibi. Etrafımızda kızıl oda, kandilin dalgalandırdığı şehvet akisleri. Altın sütunlarının birine dayanarak beni yavaşça kendisine çekiyor. Mecalsizce bırakıyorum vücudumu. Dudaklarım, sayısızca tene değmiş dudaklarım, çoktandır tadılmamış zevklerin en benzersizine dalıyor. Suzan Hanım kalemini masaya bıraktı. Bir seviyeli vuslatın keyfini sürüyormuş gibi yatak odasına yürüdü. Yeniden boy aynasının karşısına geçti. Al ipekten sabahlığın kuşağını çözdü. Aynada bir sedef cennetin derinliği uzanmıştı. Bu cennet artık Razminar'ındı. Bu cennette imanla ihtirasın, huzurla isyanın, şefkatle şehvetin cengine hazırlanan Sanera vardı. Yağmur durdu. Yatsı yıkılanlar daha yavaş adımlarla camiyi terk ettiler. Anlaşılan beklenen misafir ziyaret edeceği yere varmış ve polisler tetikte bekleyen keskin bakışlarını gevşetmişti. Razminar, Sanera'nın elinden tutup birlikte pencereye yaklaştı. Zemindeki kızıl ışık simsiyah bir sırdaşlığa dönmüştü. Şimdi yeni bir İstanbul seyrediyordu. Artık karşısında ne avuçlarında şerbetini sızdırdığı ne de mengene gibi sıkıp canını yaktığı İstanbul'dan eser yoktu. Kainat bir huzurlu karanlığa gömülmek üzereydi. Dışarıda sinsi rüzgar çınarlarının dibinde biriken turuncu yaprakları savuruyordu. Bulutlar dağılmış, o hatırşınas lacivertin gergefine serpilmiş yıldızlar İstanbul'u aydınlatmıştı. Dönüp Sanera'ya baktı. Gözlerine tarif olmayan bir aydınlık yerleşmişti. Kandilin dalgalandırdığı ışıkların ortasına oturttu. Işıklar yüzüne düşmüş ve yeni bir tarif kazanmıştı. Sanera artık Renoir'ın nüylerini andıran güzelliğin ihtişamıydı. Çıplak göğüslü Gabriella tablosu yeni baştan boyanıyormuş gibi etrafta sabırsız bir bekleyiş sancısı vardı. Geride hafif kırmızıların karıştırıldığı bir kahverengi duvar, yeşillerin, sarıların karıştırıldığı bir başka kahverengi duvarla birleşmiş, köşenin koyuluğuna Sanera oturtulmuştu. Siyah saçlar toplanmış, boynunun ince ve uzun sedefini ortaya çıkaran şuhluk içinde geriye atılıp sırtında tel tel dağılmıştı. Küçük boncuklardan dizilmiş kalın bir kolye gerdanını sarıyordu. Ucundaki kalp bir saltanat tahtına uzanmış gibi göğüslerinin arasındaki düzlüğe yerleşmişti. Sanera'nın teninde seviyeli bir teslimin izleri vardı. Memelerinin ucuna henüz olgunlaşmış birer böğürtlen konulmuş, göğüsler bir hasretli maceranın meydanları için sertleşmişti. Sanera sabırsızlık ve arzu içindeydi. Parmağındaki evlilik yüzüğünde iri bir yakut göz alıyordu. Suzan Hanım Adnan Bey'i seyretti. Önce parmağındaki yüzüğü çıkarmayı düşündü, sonra vazgeçti. Sadece boynundaki kolyenin kilidini çözdü. Sesinde bir tecrübenin özeti vardı. Eğer erkek sessizse utangaç biridir. Rinda nihayet Doktor Alaaddin Bey'e ulaşmış ve durumu iki kelimede özetlemişti. Hanımefendi doğuruyor. Doktor Alaaddin Bey böyle bir ihtimali hiç düşünmemişti. Doğumun beklenen günde gerçekleşeceğini bekliyordu. Bu telefon ummadığı zamanda gelmiş ve telaşa kapılmasına neden olmuştu. Hastanede yer ayırttı. Sorumluluğu tek başına yüklenmek istemiyordu. Çağrıldığı hasta başvekil Adnan Bey'in çocuğunu karnında taşıyan önemli birisiydi ve doğması muhtemel bir hatanın faturası çok yüksek olabilirdi. Hemen telefona sarılıp İstanbul'u arattı. Ölüm kalım meselesidir. Hemen Zeynep Kamil Hastanesi başhekimi Fahri Atabey'i bağlayın. Alaaddin Bey bütün mesleki maharetini kullanıyor ama ev şartlarında olmaması gereken böyle bir doğumun sorumluluğunu yüklenmenin sıkıntısını çekiyordu. Bütün gücüyle Ayhan Hanım'a bağırdı. Biraz daha dayanın, geliyor. İlk çalık duyuldu. Bebek doğmuştu. Erken doğumun sıkıntı yaratacak bütün olumsuzlukları bebeğin yüzünde ve vücudunda hemen fark ediliyordu. Doktor Alaaddin Bey Fahri Bey'e ulaşmış ve hastanın zor bir doğum gerçekleştirdiği haberini vermişti. Doğum çok zor oldu. 8 aylık bir bebeğin yaşamasını çok zayıf ihtimal olarak görüyorum. Fahri Bey, Zeynep Kamil Hastanesi'nin güvendiği bir hekimini de yanına alarak gece yarısı Ankara'ya doğru yola çıktığını Adnan Bey'e duyurmak istedi. Başvekilin nerede olduğunu tahmin etmiş ve doğrudan orayı aramıştı. İlk haberi Adnan Bey ulaştırdı. Gözünüz aydın, bir oğlunuz daha oldu. Kulağına ezan okuyunuz. Sonra ekledi. Adını Ayhan Hanım koyacaktı. Anlaşmamız öyleydi. Ayhan Hanım hala acılar içindeydi. Bebek kucağına verilince sıkıntılarından kurtulmuş gibi rahatladı. Yavruyu bağrına bastı. Yüzüne uzun uzun baktı. Adnan Bey'e ne kadar benziyor. Adını Dünya mı koyuyorum? Bebeğini yanına aldı ve dinlenmeye daldı. Bedeninin acıları dinmiş, ruhunun ıstırapları başlamıştı. Razminar olanca gücüyle sarıldı. Vücudunu saran güçlü kollarda, boynunu yakan dudaklarda, şehveti heceleyen seste sıcak bir nefes gibi Saner'e dolaştı, titredi. Karanlık gecede tenlerin rengi belirsizdi. Birbirlerine dalmışlardı. Kızıl odada kandilin dalgalandırdığı şehvet akisleri titriyordu. Saner'a kendini Razminar'ın kollarına bıraktı. Ten mecalsizdi, ruh mecalsizdi. Teşvikiye Camii'nin minaresinden yükselen ses, tüyler ürpertecek kadar bir ilahi davetle yankılandı. Allahu Ekber. Saner'a misafirinin uyandığını gördü. Her sabah erken saatte yollara dökülüp kendini yalnız bıraktığını biliyor ve bir türlü düzeltilmek imkanı olmayan bu kısa vedalı akşam ziyaretlerini hemen özlüyordu. Alaaddin Bey endişeliydi. Çocuğun durumunu iyi görmemiş ve acele hastaneye kaldırılması gerektiğine karar vermişti. Ayhan Hanım kucağında acı içinde kıvranan çocuğun birdenbire susmasından endişeye kapıldı. Alaaddin Bey hastaneyi arayıp ambulans göndermelerini istedi. Ayhan Hanım çocuğunu kucağına aldı. Uzun uzun seyretti. Yüzündeki çilleri öptü, kızın saçlarını okşadı. Şeftali gibi yanakların var senin. Baban öyle sevinecek ki. Doktora döndü, bir şükranı dillendirecekti. Sağ ol doktor, bütün değerlerimin yüceldiği en muhteşem varlığım bu. Dünyam benim. Telefon çaldı. Adnan Bey doktora teşekkür etmiş, ancak bebeğin ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını öğrenince rahatsız olmuştu. Erken doğum hiç hatırda olan şey değildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ayhan Hanım sevinçli değerlerini kaybetmiş, giderek tahammül edemeyeceği acı sona yaklaştığını anlamaya başlamıştı. Caddelerin telaşlı gürültüleri başlamıştı. Herkes işine yetişmek için koşuşturuyorlardı. Ayhan Hanım'ın çığlığı yükseldi. Hayır, olamaz! Çığlık sanki sağlık sokağın bütün pencerelerinden içeri girip komşuları uyandırmış gibiydi. Etraf bir anlık bir ışık cennetine dönmüş, sonra amansız cehennem karanlığı yeniden basmıştı. Bebek annesinin kucağında hayata gözlerini yummuştu. Kapı açıldı. Fahri Bey yanında bir iki doktorla beraber içeri girmiş, ancak yapacak bir şey olmadığını görünce Adnan Bey'i arayarak acı haberi tecrübeli bir hekim sükunetiyle bildirmişti. Başınız sağ olsun efendim. Saner'a yol için her şeyi hazırlamıştı. İki araba olarak gitmeyi kararlaştırmışlardı. Önce Saner'a yola çıkacak, birkaç saat sonra Razminar yola koyulacaktı. Böyle olmasını Saner'a istemiş, bir sevda iptiladısında Razminar'ın dillere düşmesini önlemeye çalışmıştı. Saner'a'nın iri lacivert bakışında hiçbir anlamı yansıtacak heyecan yoktu. Gözlerinin derinliğine indikçe kendi istediğinin bütün değerlerini buhareli lacivertin tenha çizgilerine yerleştirip duygularını gizleyebiliyordu. Bu maharetin farkına çok genç yaşlarda varmış ve bu lezzeti tattığı bütün maceralarda insanları büyüleyen bir bakışın nelere mal olabileceğini görmüştü. Gözlerinin ucunda tek bir insana kilitlenmiş arzu vardı. Ve bu hasret inanılmaz bir vuslat lezzetine kavuşmak için heyecan içinde çırpınıyordu. Yola çıkmıştı. Razminar sevdiği kadını çocukluğunda lezzetlerini sonuna kadar tattığı kentin küçük bir sahiline götürüyordu. İki tepe arasında kayalık bir koyda, denizin hemen üstünde dışı mermerle kaplı bir evin mahremiyetine gireceklerdi. Saner'a eve girdi. Yeni yazacağı roman için aklının köşesinde bu renkleri sıralamayı düşündü. Gözlerini kapadı ve derin bir nefesle bütün renkleri hafızasının derinliğine not etti. Hafızasında sadece tek renk vardı, mavi. Mavinin her türlüsü. En açığından en koyusuna, en uçuğundan en canlısına kadar mavi cennetinin renklerine kendini bıraktı. Safirler, akuamarinler, turkuaz, bütün ahenkleriyle Sanera'nın tenindeydi ve bu ten Razminar'ın sıcak ve hırslı dokunuşlarına hazırlanıyordu. Yatak odasına doğru yürüdü. İşte arzuladığı kızıl cennet buydu. O cennetin kızıl çarşaflarına kendini bıraktı. Kızgın tenlerin sesi dalgalara karıştı. Kendine sevinçli bir teselli buldu. Razminar, hızlan artık, bir derya içimiz. Cenaze namazı Cebeci Mezarlığı'nın mescidinde cemaatsiz kılındı. İmam tevekkül adabının hükmünü yerine getirdi. 5 saat zar zor yaşamış bir çocuğun ne günahı ne hakkı olur. Helalleşmeye gerek görmedi. Sadece cenazeyi getirenlere sordu. Adı neydi garibin? Rinda'nın çığlığı yükseldi. Dünyam. Çığlık bütün Ankara'yı dolaşmış ve Ayhan Hanım'ın bitkin vücudunu kucaklayıp yeni bir can üflemiş gibi güç vermişti. Ayhan Hanım'ın çığlığı yükseldi. Dünyam benim. İzzet Bey bütün hiddetiyle partiye verip veriştiriyordu. Bir gönül bahsi açmış gibi heyecanlı ve ümitliydi. Önce karşısındakinin tavrını ölçecek, eğer durumu uygun görürse aklındakileri sıralayacaktı. Son günlerde gelişen olaylar herkesi tedirgin etmiş ve parti grubunda içten içe patlamaya hazır volkana dönüşmüştü. Eğer olaylar herkesin kabul edeceği sükunete kavuşturulamazsa ilerisi için tehlikeli gelişmelerin kapısını açabilirdi. Mükerrem Bey soğukkanlığını korumaya çalışıyor, İzzet Bey'in anlatacaklarını merak ediyordu. Olaylar çığırından çıkmıştı ama partiyi tehlikeye düşürme noktasına gelmemişti. Bütün kuşkusu İzzet Bey'in bu dönüm noktasını hızlandıracak davranış içine girmesi ihtimaliydi. Kendisini sakinleştirecek birkaç güzel söz, gönül alıcı bir iki güleç bakış istediği sonucu sağlayabilirdi. Gruptaki istifa olayı sonrasında beklenen sükunet gelmemiş, aksine alttan alta bir kazanın kaynatılması için gerekli kıvılcım çakılmıştı. Şimdi küçük ve içten içe yanan bu alev birdenbire parlayacak ve söndürülmesi imkansız bir yangına dönecekti. Şemi Ergin'in ürkek tavrı, Ethem'in yorumlanması mümkün olmayan hissiz ve hareketsiz yüzü, Namık'ın küskün duruşun gerisinde içten içe haksızlığa uğradığı şikayetleri, Samet'in kimseyi haklı görmeyen böbürlü tavırları, gruptaki huzursuzluğu artırmış, kimsenin kimseye güvenemediği bir vehim girdabı yaratmıştı. İzzet Bey Cumhurbaşkanı tarafından çağrılmış, misafir olduğu öğle yemeğinde uzun uzadıysa tartışma fırsatı bulmuştu. Bayar Menderes'in başvekillik üslubunu inceden inceye eleştiriyordu. Önce Tanzimat sadrazamlarını örnek gösteriyor, onların emek ve hizmetlerini şükranla anıyor, sonra bu kadroların şöhret olma emelleriyle memlekete nasıl zararlar verdiklerini anlatıyordu. Mesele bir başvekilin kısa sürede halkın sevgilisi haline gelmesi değildi. Halk kendisine yaltaklanan herkesi severdi. Halk kurnazdı, çıkarcıydı ve yüze gülücüydü. Böyle bir halkın desteğini arkasına almış olmayı demokrasi için bir fırsat değil, aksine aşılması imkansız engel gibi görüyordu. Böyle bir desteğin varlığında başvekili saptırmaya meraklı bir kadronun oluştuğu endişesindeydi. Bayar yemek boyunca çok ince bir üslupla bu telkinlerde bulunmuş ve cesaret verici kapıyı aralamıştı. Biz Demokrat Parti hareketini başlattığımızda, bugün meclisi dolduran milletvekillerinin yarıdan fazlası CHP'nin eşrafı, esnafı, memurlarıydı. Ama hiçbirinin halkı devlete hakim kılacak teşebbüsleri yoktu. Bu üslubu biz getirdik. Kaybedilmesine asla müsaade etmem. Bayar sesine geçmişin gizli maceralarında siyaset yapmış adam hüviyeti verdi. Ben Cumhuriyet'e başvekillik yaptım. Akçal, ben Gazi'ye başvekillik yaptım. Meclisin neredeyse tamamı askerdi. Emir komuta disiplininde siyasetin istenen kıvraklığı yaratmadığını gördüm. İttihatçı siyasetinde de emir komuta hakimdi. Böyle bir zeminde halkın devlete hakim olmasının mümkün olmadığını gördüm. Gördüğümü Gazi'ye anlattım, İnönü'ye anlattım. Bütün emelim demokrat bir siyaset idraki yaratmak ve hukuku hakim kılmaktı. Mükerrem Bey, Akçal'ın yarattığı sözleri dikkatle dinlemiş, ancak hüküm cümlesinin eksikliğini görmüştü. Bunlar güzel sözler İzzetciğim. Zaman zaman beni de çağırır ve benzer meseleleri tartışır. Samet'i de çağırdı. Ethem'i de çağırdı. Dikkat et, hepimiz beyefendinin yakınlarıyız. Bütün mesele bizimle tartıştıklarını beyefendiyle tartışmak istemeyişidir. Kurnazdır, arada bir mesafenin bulunmasını ister ve daima kendisine geniş bir manevra alanı bırakır. Bizler onun manevra alanlarıyız. Yorulmak istemediği yerde bizi koşturur. Bunu da bir iltifat gibi hissettirir. İzzet Bey meselenin böyle ele alınmasını hem beklemiyor hem istemiyordu. Bayar yemek boyunca Cumhuriyet'in adalet ahlakından söz açmış ve hukukçuların siyasette büyük önem taşıdığını ama Adnan Bey'in hukukçulara itibar etmediğini ifade etmişti. Bunların küçük bir özetiyle Mükerrem Bey'i etkileyeceğini düşündü. Bayar'ı önemli bir adalet ahlakçısı gibi dinledim ve doğrusu etkilendim. Bayar yemek süresince hukukçuların önemi üzerinde durmuştu. Demokrat Parti'yi kurarken hukukçuların öne çıkması için gereken tedbirleri aldığını ve Anadolu'nun her ilinde ilçesindeki itibarlı hukukçuları partiyi kurmaya ve yönetmeye davet ettiğini anlatmıştı. Çünkü hukukçuların meseleleri etraflıca kavramak ve değerlendirmek kabiliyetini iyi kullandıklarına inanıyordu. Her medeniyetin kendi şartlarında yetiştirdiği hukukçular ancak o ülkenin istenen nizamını kurabilirlerdi. İzzet Bey bunları anlatırken Mükerrem Bey birden sözünü kesti. Cevdet Paşa'nın hukukta tefrik kabiliyetini de anlattı mı? İzzet Bey müdahaleden rahatsız oldu ve sert tavır takındı. Nereden çıktı şimdi bu? Mükerrem Bey yumuşak bir lisanla özetledi. Geçen hafta Osman Şevki'yi çağırmış. Sana anlattıklarını aynen ona aktarmış ve görüş istemiş. Hukukta hata işlenirse sadece nizam elden gitmez, memleketin iktisadiyatı, edebiyatı, kültürü, ahlakı, hülasa kıymetli olan her şey kirlenir demiş. Osman Şevki başvekili aktarırken işittim. Mükerrem Bey masanın çekmecesinden bir kağıt çıkarttı, İzzet Bey'e uzattı. Bunu bana Fuat Hulusi Bey vermişti. İzzet Bey eline tutuşturulan kağıda baktı, gözlerinin önünde Hayyam'ı, Mevlana'yı andıran bir üslup zarafeti ve muhteva zenginliği vardı. Bu rubayinin her mısrağında bir zaman idraki hissediliyordu ama hüküm cümlesi ilahi takdirin ikazıydı.